1. Bölüm İsa Mesih Tanrı'dır.
Tanrı kimdir ve Tanrı kendisini nasıl göstermiştir konulu bir panelde farklı inançlara mensup dini uzmanlara bu soru sorulduğunda her uzmandan farklı cevaplar gelecektir. Bazılarının cevabı diğerleriyle çelişecektir. Gerçeğin göreceli olmadığı varsayımından yola çıkarsak cevapların hepsinin doğru olmayacağını görürüz. Örneğin, eğer bir kişi Tanrı kişiseldir derken diğeri Tanrı kişisel değildir diyorsa, o zaman mutlaka bir kişi yanılıyordur. Tanrı'yı kim doğru bir şekilde açıklayabilir? Tanrı'yı tüm gerçekliğiyle açıklayacak bir kişi varsa, o da Tanrı'nın kendisidir. Öyleyse, panel katılımcılarından birisi kalkıp kendisinin Tanrı olduğunu ilan ederse ve "Yol, gerçek ve yaşam benim" derse ne olurdu? Bu durumun değerlendirmesi zor değildir. Bu kişi ya yücelik hayaline kapılmış bir deli, ya hayatının yalanını atan bir yalancı ya da Tanrı'nın kendisidir. Mesih İsa'nın kendisi için ileri sürdüğü iddia da bunun aynısıdır. Mesih İsa'nın sadece iyi ahlaklı veya iyi bir öğretmen olduğunu söylemek söz konusu bile olamaz. İyi ahlaklı bir kişi isteyerek veya istemeyerek yalan söylemez. Özellikle de Tanrı olduğunu ileri sürmez. İyi ahlaklı bir kişi kendisini iman ve tapınma aracı yapmaz ve binlerce kişinin kendi adı uğruna, inançları için ölmelerine izin vermez. Bu doğrularla yola çıkarak Tanrı ile ilgili gerçeği görebileceğimiz bazı yollara bakalım.
Tanrı kendisini göstermiştir.
Bu kitabın yazarları Tanrı'nın kendisini çeşitli yollarla göstermiş olduğuna inanıyorlar. Bu yollar Tanrı'nın iki büyük esini olan Kutsal Kitap ve İsa gerçekleri göz önüne alınarak açıkça görülebilir. İlk olarak Kutsal Kitabı ele alalım. Diğer inançların kutsal kitaplarının aksine kutsal kitap Tanrı'nın sözü olduğunu açıkça iddia ediyor. Mesih'in tanrısallığıyla ilgilenenlerin birçoğu kutsal kitabın Tanrı tarafından esinlenmiş olduğunu kabul ederler. O halde biz de bu incelememizde kutsal kitabın tarihsel olarak güvenilir olduğunu, Tanrı'nın sözü olduğunu ve Mesih'in Tanrı olup olmadığını anlamamızı sağlayacak bir kitap olduğunu varsayacağız. Bu varsayımımızın neden bu kadar önemli olduğunu açıklarken tarafsız olacağız. Mesih'in tanrısallığını reddeden dini grupların çoğu kutsal kitaptan bahsederken genellikle kendi kutsal yazılarını övüp kutsal kitabı aşağılıyorlar. Bu şekilde davranmakla tutundukları dal olan Mesih İsa'nın öğretişlerine ve ana tarihsel kaynağı yeni antlaşmaya ters düşmüş veya onu reddetmiş oluyorlar. Bir kişi Mesih İsa'nın öğretişlerine önem vermiyorsa, Mesih inanlısı olduğunu veya Mesih inancına sempati duyduğunu iddia etmesi boşunadır. Bazıları kutsal kitap esininin günümüzde geçerliliğini yitirdiğini ileri sürmektedir. Fakat bu iddia da kabul edilebilir bir iddia değildir. Kutsal kitabın değiştirildiği ve aslından uzaklaştırıldığı iddiası kabul edilemez. Yeni antlaşmanın bütün veya parçalar halinde 24.600 adet tarihsel kopyası vardır. Tarihte en iyi korunmuş ikinci belge 643 kopya ile Homeros'un yazdığı İlyada ve Odessa'dır. Elimizde bulunan yeni antlaşmanın tüm kaynakları yok edilse bile ilk inanların İsa'dan sonra 325 yılına kadar kaleme aldıkları yazılar bir araya getirilerek 11 ayet dışında yeni antlaşmayı yeniden oluşturmak mümkündür. Mesih inanlısı olmayan tarihçiler de itiraf etmeliler ki tüm tarihsel belgelere uygulanan bilimsel ve tarihsel standartlara göre yeni antlaşmanın %99'u kanıtlanmıştır. Yeni antlaşmanın verdiği mesajın doğruluğunu tartışabilirsiniz. Fakat tarihsel gerçekliğini asla. Kutsal kitap öğretiş konularında tek yetkinin kendisinde olduğunu iddia eder. Kutsal kitabın içeriğine ters düşen tüm kitaplar, yazılar veya öğretişler Mesih inanlarınca reddedilmelidir. Kutsal yazılar bu konuyu çok açık bir biçimde ifade ediyor. Yahuda şöyle yazmıştır: "Bu arada sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilmiş olan iman uğrunda mücadeleye özendirmek üzere yazma gereğini duydum." Kutsal yazılar kutsal kitaba ekleme ve çıkarma yapılmasına izin vermiyor. Paulus şöyle der: "Biz ya da gökten bir melek bile size bildirdiğimiz müjdeye ters düşen bir müjde bildirirse lanet olsun ona." Galatyalılar 1:8. Diğer kaynaklar kutsal kitapta olduğu gibi tanrısal esinle ilgili iddialarda bulunuyorsa, bunlar kutsal kitabın ışığı altında değerlendirilmelidir. Tanrı kendisiyle çelişemez. O halde tanrısal esinden bahseden yazarlar veya öğretmenler kutsal kitaba ters düşmemelidir. Eğer ters düşüyorsa Tanrı'nın esiniyle konuşmuyorlar anlamına gelir. Burada söz konusu olan Mesih'in tanrısallığına inanılması gerektiği veya anlaşılması gerektiği değil, Mesih'in tanrısallığının Tanrı sözünde öğretilip öğretilmediğidir. Başlangıçta bu düşünce insanın aklına uygun düşmese de bu gerçek olmadığı anlamına gelmez. Evren, insan aklına ters düşen fakat gerçek olduğu bilinen şeylerle doludur. Kutsal kitap Tanrı'nın insan aklıyla kavranılamayacağını öğretir. Bu nedenle tam olarak anlasak da anlamasak da Tanrı'nın sözüne kulak vermeli, Tanrı'nın kendisini açıklamasına izin vermeliyiz. Tanrı'nın kendisini İsa Mesih'te göstermesi esiniyle ilgili kutsal yazı şöyle diyor. İbraniler 1. bölüm 1 ve 3. ayetler. Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez ve çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeyin mirasçısı olarak belirlediği ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi oğluyla bize seslenmiştir. Oğul, Tanrı'nın yüceliğinin parıltısı ve onun varlığının öz görünümüdür. Kudretli sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra yücelerde Ulu Tanrı'nın sağında oturdu. İsa Mesih Tanrı'nın yaşayan sözüdür. Mesih bize babayı gösterir. İzleyicilerinden biri bize babayı göster dediğinde Yuhanna 14:8. İsa şöyle karşılık verdi. Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadınız mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Ayet 9. Elçi Pavlus İsa'yı görünmez Tanrı'nın görüntüsü olarak nitelendirmiştir. Koloseliler 1:15. O halde bu kitapta da ele alınacağı gibi İsa'ya bakmak ve onu dinlemek, Tanrı'ya bakmak ve Tanrı'yı dinlemekle aynıdır.
Sonuç yani ana konu nedir?
Eğer Mesih Tanrı'nın insan şeklindeki görünümü ise o zaman onun sözleri dinlenmeli, ona saygı gösterilmeli ve hatta ona tapınılmalıdır. Bunun anlamı şudur. Galaksileri, samanyolunu ve tüm yıldızlar kümesini yaratan Tanrı, insan olup aramızda yaşadı. Yeryüzünde yürüdü ve kendi yaratmış olduğu insanlar tarafından öldürülmeye boyun eğdi. Onun ölümü iyi bir adamın ölümünden çok daha öte bir ölümdü. O, tüm zamanların en yüce kurbanı ve sınırsız sevginin göstergesiydi. Bu şartlar altında İsa'yı herhangi bir insan gibi algılamak ona hakaret sayılır. Bireyin yaşamını Mesih'in öğretişlerine göre yönlendirmemesi büyük bir kayıptır. Öte yandan eğer Mesih İsa Tanrı değil de Tanrı'nın yaratmış olduğu varlıklardan biri olsaydı, yaşamı, ölümü ve öğretişlerine saygı duyulabilirdi. Fakat ona Tanrı'nın kendisi olarak tapınmak büyük bir hata olurdu. Tanrı'nın yerine konulan bir puttan başka bir şey olamazdı. Kutsal kitap putperestlik konusunda taviz vermez. Tanrı kendi görkemini başkasına vermeyeceğini söyler. Yeşaya 42:8, 48:11. Kendisinden başka bir ilahın veya ilahların olmayacağını söyler. Yeşaya 45:5, 21:22. Yeremya 10:6, 1. Korintliler 8:4, 6. ayetler. Ve sadece Tanrı'ya tapınmamız gerektiğini vurgular. Yasanın tekrarı 6:13-14, Matta 4:10. İşte İsa ya Tanrı'dır ya da Tanrı değildir. Ona yanlış bir şekilde inanmak da bir putperestlik şeklidir. Kişiler geçmişte almış olduğu öğretilerden dolayı bu değerlendirmenin karmaşık olduğunu düşünebilir. Mesih'in tanrısallığından yana veya karşıtı olan tartışmalar yapılabilir. Eğer bir kişiye Tanrı'nın bir olduğu ve İsa'nın da yaratılan insanlardan biri olduğu öğretilmişse, ilk okuyuşta kutsal kitaptan bu görüşü destekleyen ayetler bulması zor olmaz. Öte yandan, eğer bir kişiye Tanrı'nın baba, oğul ve kutsal ruhun birleşimi olduğu ve oğulun bu eşitliğini bırakıp İsa'nın kişiliğinde insan bedeni almış olduğu öğretilmişse, kutsal kitapta bu görüşü destekleyen ayetler bulunabilir. Burada önemli olan, hangi durumun en açık olduğunu bulmak değil, en iyi kanıtın hangi duruma ait olduğunu tespit etmek ve kutsal yazıların gerçekte neyi öğrettiğini ortaya koymaktır. İki farklı düşünceyi göz önünde tutarak, Mesih İsa'nın Tanrı olmadığı iddiasını kanıtlamak için örnek gösterilen ayetlere bakarak uygun bir cevap verebiliriz. İlerleyen bölümlerde kutsal yazılarda Tanrı için kullanılan adların ve niteliklerin tümünün İsa için de kullanılmış olduğunu göstereceğiz. İsa'ya tapınıldığını ve ona dua edildiğini kutsal yazılardan gösterip karşıt görüşleri cevaplandıracağız. Kilise tarihinde Mesih İsa'nın tanrısallığına olan inancın her zaman muhafazakar doğru görüş olduğunu belgeleyeceğiz. Açıkçası her iki görüş doğru olamaz. Eğer bu durum ciddiyet konusunu tartışmak olsaydı çok daha kolay olurdu. Fakat buradaki konu bu görüşlerden hangisinin doğru olduğu konusudur. Romalılar 10:2.
Terimlerin tanımı.
Mesih'in tanrısallığıyla ilgili ayetleri daha iyi anlamak için Tanrı'nın, üçlü birliğin, Mesih İsa'nın kişiliğinin ve doğasının uygun tanımları önceden bilinmelidir.
1. Tanrı.
Kutsal yazılar ve Tanrı'nın kişisel, akıllı, sevgi dolu, adil, sadık, sonsuz, yaratıcı ve insanla dinamik bir ilişkide bulunduğunu öğretir. Tanrı'nın nitelikleri iki grupta özetlenebilir. Genel nitelikler ve ahlaki nitelikler. Robert Pasentino şöyle diyor: Tanrı, genel nitelikleriyle eşsiz, sonsuz, değişmez, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, her yerde olan, üçlü birliğe sahip bir ruh ve kişidir. Pasentino tanımlamasına şöyle devam ediyor: Tanrı'nın kutsallığı, doğruluğu, sevgisi ve gerçeği, onun ahlaki nitelikleridir. Mesih inancı, Tanrı'nın evreni yönettiğini, tek egemen güç olduğunu ve Tanrı'nın Nasıralı İsa olarak beden alıp bu dünyada yaşadığını öğretir.
2. Üçlü birlik.
Tüm gerçeğin ve varlığın dışında sadece Tanrı üçlü birliğe sahiptir. Tanrı'nın üçlü birliğe sahip olduğunu söylemekle onun kutsal yazılardaki kişisel doğasını tanımlamış oluruz. Tanrı'nın üçlü birlik kavramıyla kendisini sonsuz olarak üç kişilikte, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'ta göstermiş olduğunu belirtmek istiyoruz. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh tek olan Tanrı'nın ta kendisidir. Anlatmak istediğimiz şunlar değildir. 1. Tanrı ve üç ilah vardır. 2. Bir Tanrı ile üç isimli, üç özellikli bir kişi vardır. 3. Bir Tanrı ile üç kişiliğe ayrılmış olan bir kişi vardır. 4. Bir aileye ait olan üç Tanrı vardır. 5. Var olan tek Tanrı şizofreniktir. Üçlü birliğin kutsal kitaba dayalı öğretisi şöyle özetlenebilir: Tek gerçek olan Tanrı, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan oluşur. Yeşaya 43:10, Yasanın Tekrarı 6:4. Kutsal kitapta Tanrı'nın her üç özelliği de Tanrı'nın kendisi olarak açıklanır. Baba Tanrı olarak anılır. Galatyalılar 1:1, Titus 1:4 ve benzeri. Oğul veya söz Logos şu ayetlerde Tanrı olarak tanımlanır: Yuhanna 1:1 ve 14, Elçilerin İşleri 20:28, Yuhanna 20:28, Titus 2:13, İbraniler 1:8. Çeşitli ayetlerde Kutsal Ruh Tanrı'nın kendisi olarak tanımlanır: Elçilerin İşleri 5:3-4, 1. Yuhanna 4:2-3, İbraniler 10:15-16. Üçlü birlikteki teklik kavramı Matta 28:19'da Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un bir isim, Grekçe'de tekil şahıs altında anılmasıyla net bir şekilde görülür. Bu kitabın amacı üçlü birlik öğretisini savunmak değildir. Bir kişi Mesih'in tanrısallığına inanmışsa, Tanrı'nın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak var olduğuna inanması sorun olmaz. Kutsal kitabın üçlü birlik konusunda söyledikleri hakkında bir araştırma yapmak isteyenler için incelenebilecek ayetler şunlardır: Matta 3:16-17, Markos 1:9-11, Luka 1:35, 3:21-22, Yuhanna 3:34-36, 14:26, 16:13-15, Elçilerin İşleri 2:32-33, 38-39, Romalılar 15:16, 30, 1. Korintliler 12:4-6, 2. Korintliler 3:4-6, 13:14, Efesler 1:3-14. Ayete kadar, 2. bölüm 18:22. Ayete kadar, 3. bölüm 14. ayetten 17. ayete kadar, 4. bölüm 4. ayetten 6. ayete kadar, 2. Selanikliler 2:13-14. ayete kadar, 1. Timoteus 3:15-16, İbraniler 9:14, 10:7, 10:15. ayete kadar. 1. Petrus 1, 2 ve benzeri.
3. İsa Mesih.
İsa Mesih hem bir isim hem de bir ünvandır. İsa adı Yeşua veya Yoşua kökeninden gelir. Anlamı Yehova kurtarıcı veya Rab kurtarır demektir. Mesih ünvanı da Grekçe Mesiyah kelimesinden gelir veya İbranice Maşiyah kelimesinden gelir. Mesih, mesedilmiş olan demektir. Mesih ünvanının kullanımında kral ve kahin anlamları da yer alır. Bu ünvan eski antlaşma ön bildirilerinde vaat edilen kral ve başkâhinin İsa olduğunu gösterir. Bunun da ötesinde İsa'nın insan doğasına ve tanrısal doğaya sahip olduğuna inanırız. Aynı şekilde İsa'nın tamamen Tanrı ve tamamen insan olduğuna inanırız. Kutsal kitapta İsa'nın hem Tanrı hem de insan oluşu şöyle açıklanır. Mesih İsa'da olan düşünce sizde de olsun. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendisini alçalttı. Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında göktekiler, yerdekiler ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin. Filipililer 2:5-11. Tanrı'nın üçlü birliğin ve İsa'nın bu tanımlarından sonra Mesih'in tanrısallığıyla ilgili kutsal yazılardaki kanıtlara bakmaya başlamadan önce bir soruyu daha cevaplamaya çalışacağız.
Tanrı neden insan oldu?
Bizler gibi ölümlü olan insanlar sonsuz olan Tanrı'yı nasıl anlayabilir? Doğru, iyilik veya güzellik gibi soyut kavramları anlamamız oldukça zordur. Güzelliği güzel bir somut nesnede veya iyiliği iyi bir insanda görürüz. Peki Tanrı'yı nasıl görüyoruz? Tanrı'nın kişilik özelliklerini nasıl anlayabiliriz? Tanrı insanların anlayacağı bir şekilde insan bedeni alarak kendisini insanlara göstermesiyle anlaşılabilir. Beden almış olan bu kişi, Tanrı'nın sonsuzluğunu ve her yerde olma halini temsil etmese de, bunun için zaman ve mekan uygun değildir. Tanrı'nın doğasını açıkça ifade edebilirdi. Yeni antlaşmanın mesajı da budur. Paulus, Tanrı'nın tüm doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor, diyor Kolosililer 2:9'da. İnsanlar sonsuz olan Tanrı'yı biraz olsun anlayabilsinler diye, Tanrı sözü İsa, insan olup aramızda yaşadı. Tanrı'nın insan olmayı seçmesinin ikinci bir nedeni de Tanrı ve insan arasındaki uçuruma köprü olmaktır. Eğer İsa sadece yaratılmış bir insan olsaydı, ölümüyle ölümsüz, yaratıcıyla yaratılan, kutsal olanla kutsal olmayan şeklinde tanımlayabileceğimiz Tanrı ile insan arasındaki büyük boşluk giderilemezdi. Tanrı'yı tanıyabilmemiz için Tanrı'nın bize gelmesi şarttı. Yaratılanlar arasından hiçbir varlık, Tanrı ile insan arasındaki dev uçuruma köprü olamaz. Bu bir çamur parçasının heykeltıraşı anlamasına ve onun seviyesine ulaşma isteğine benzer. Tanrı, içindeki sevgiden dolayı ilk adımı atıp aramıza geldi ve herkesin onu tanıyabilmesi için gelebileceği bir yol açmak istedi.